Merhaba sevgili dostum, bu hayatta elde ettiklerin, edemediklerin, hayal kırıklıkların, içinde bulunduğun durum, memnun olduğun ya da memnun olmadığın durumların hepsi aslında bugüne kadar aldığın kararlardan ya da alamadığın kararlardan dolayı ortaya çıkmıştır. İşte karar almak bundan dolayı çok ama çok önemli bir mevzu. Ama buna rağmen bazı insanlar doğru karar vermekte zorlanıyor ve o kararları alırken ciddi bir böyle sancılı süreç geçiriyor. Bu videoda doğru karar nasıl alınır ve karar alırken neye dikkat etmeliyiz gibi sorulara cevap vermek istiyorum. Bir karar alırken elbette bir muhakeme sürecine gireceğiz. Yani bir kıyaslama, mantık yürütme. Ama bunların haricinde zaten bunları herkes yapıyor. Bir de sezgisel bir süreç var aslında. Birisi sana bir teklifle geldiği zaman, bir iş teklifi olabilir. Ya da hayatta bir şeyi ortaya koyacaksın ama bir yol ayrımına geldin. Bir karar vereceksin. A ya da B diyeceksin. Öyle bir durumda bedenini yoklamanı öneririm. Nasıl hissediyorsun? Bir heyecan mı var? Bir korku mu var? Bir bıkkınlık mı var? Bir tedirginlik mi var? Şöyle bir duygularını değerlendir. Mesela ben bir karar verme noktasındayken eğer ki o karar bana iyi gelecekse böyle kalbimin üstünde bir heyecan, bir pırpır etme durumu, hani derler ya içinde kelebekler uçuşuyor, öyle bir hissiyat yakalıyorum. Ama ne zaman ki bana iyi gelmeyecek bir karar varsa karnım, böyle bağırsaklarımın orada bir sızı, böyle bir gerginlik hissediyorum. Yıllar içerisinde kendi adıma böyle bir farkındalık geliştirdim. Yani eğer böyle bir karar aşamasında bir karara yatkınsam bedenimin ne hissettiğini bir şekilde değerlendirme içine alabiliyorum. Sen de bir karar vermeden önce nasıl hissediyorsun? Bu duygular ne anlama geliyor? Bunu bir değerlendirebilirsin, düşünebilirsin. Karar vermek beynimizi inanılmaz zorlayan ve çok enerji harcayan bir süreç. Bundan dolayı mesela küçük kararları, çok fazla böyle detaylar konusunda kararlar vermek zorunda kalıyorsak hayatımızın önemli kararlarında ya karar almaktan kaçınıyoruz ya da bir şekilde yanlış karar verme eğiliminde oluyoruz. Yani bu peki nasıl bir sürece sebep oluyor? Hayatındaki küçük kararları belirlemen gerekiyor. Yani ne giyeceğin, ne yiyeceğin, haftanın hangi günü neler yapacağın, işini hangi sıraya göre yapacağın. Yani hayatında verdiğin küçük kararları düşünüp bunları önceden bir standarda bağlaman gerekiyor. Yani haftanın hangi günü ne giyeceksin? Kimlerle buluşursun, kimlerle buluşmazsın? Hangi durumda borç verirsin, hangi durumda borç vermezsin? Hayatının geneline dair böyle küçük kararlar için prensipler, şablonlar oluşturursan karar enerjini, karar deponu boşaltmamış olursun. Ve asıl büyük kararlarda, hayatını yönlendirecek, etkileyecek kararlarda çok daha etkili bir şekilde karar alman mümkün olacaktır. Karar alma sürecinde en çok başvurduğumuz yöntemlerden birisi araştırma yapmak ve bilgi edinmek. Peki sana şunu söylesem, çok fazla araştırma yaparsan ya karar veremezsin ya da yanlış karar verirsin. Şimdi şöyle bir durum var. İnsan A ve B seçenekleri arasında kaldığı zaman, diyelim ki internetten okumalar yapıyorsun. İlk başta kafanda bir şekil, bir yol haritası ortaya çıkabilir. Ama sen o noktadan itibaren daha da derinlere dalarsan, daha da bir şekilde durmadan araştırma yaparsan ne oluyor biliyor musun? Her karar birbirine benzemeye başlıyor. Ve bir bakmışsın ki A da sana eşit geliyor, B de eşit geliyor. Hissiyatını, senin için önemli olanı, navigasyonunu kaybetmeye başlıyorsun. Bundan dolayı kendin için bir karar verme aşamasında bir yere kadar elbette araştır ama sonrasında araştırmayı bırakmak lazım. Çünkü senin için önemli olan ne? Bu işin sonu yok. Araştırmanın, bilgi edinmenin sonu yok. Ve başkası için belki farklı olabilecek bilgi, önemli olan şey başkayken senin için başkadır. Senin için önemli olan ne? Yani bunu şuna benzetebiliriz. Mesela sen bir hastalıkla mücadele ediyorsun. Bir doktora gittiğin zaman diyelim ki çok memnun kalmadın. İkinci doktora gittin, bir kıyaslama imkanı edindin. Ama 3, 4, 5, 6. doktora gidip her seferinde farklı bir yerde tedavi görmeye çalışırsan hem yanlış tedaviye maruz kalırsın ya da hiçbir şey içine sinmez. Hepsi böyle boşa gidiyormuş ve yanlışmış gibi gelmeye başlar. Bir yerden sonra araştırmayı bırak ve hissiyatına teslim ol. Ne istiyorsun? Çünkü eğer çok fazla araştırırsan hepsi birbirine benzemeye başlayacak. Senin için önemli olan ne? Sen ne istiyorsun? Araştırmayı durdurman gerekiyor belli bir noktada. Karar verme sürecinde şöyle bir hataya düşebiliyoruz. Öyle bir karar vermeliyim ki hiçbir yanlışlık olmasın, hiçbir hata olmasın. Ama böyle bir karar mümkün değil. Yani karar alırken mükemmelliyetçi olursan bu seni böyle bir debelenmeye, hamster tekerleğinin içine mahkum edecektir. Karar alırken sadece şuna dikkat etmem lazım. Şu anda en iyisine, elimden gelenin en iyisine, bu noktada yeterince iyi ve elimden gelenin iyisi ya da şu anda şimdilik en iyisi gibi noktalara odaklanmak bize doğru gelecektir. Yani bir kararda doğruluk oranı %100 asla olmaz. %70, %80'i yakalıyorsan zaten bence o makul bir karardır diyebiliriz. Bazen de böyle karar verme sürecini o kadar uzatırız ki sanki o karar vermediğimiz süreç bedavaymış gibi, ama gözden kaçırdığımız bir şey var. Sen bir karar vermek zorundaysan ve o kararı durmadan erteliyorsan aslında o süreyi harcıyorsun. O sürenin bir maliyeti var. Karar vermediğin her süreç bir maliyetle sana geliyor. Fırsat maliyeti. Nedir peki mesela? Diyelim ki bir evlilik kararı verme aşamasındasın. Vereceğim mi, vermeyeceğim mi, olacak mı, olmayacak mı? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve sonrasında bir de bakmışsın ki karşıdaki insanın sana güveni bitmiş. Sana sevgisi bitmiş. Ya da mesela bir iş noktasındasın. Gitsen mi, gitmesen mi? Gitsen mi, gitmesen mi? Ve sen bu kararı verene kadar o işin fırsat özelliği ya da şanslı tarafı kaybolmuş ya da artık karşı taraf seninle çalışmak istemiyor. Yani süre ne kadar uzarsa ödediğin bedel o kadar büyük olur. Yani çok uzatmak burada sana fayda sağlamaz ve her zaman kararsızlığını çok da artırır süre uzadıkça. Karar vermemenin de bir karar olduğunu biliyor musun aslında? Ama bu bilinçli bir karar değil. Daha çok bilinç dışı bir karar diyebiliriz. Çünkü karar vermekten uzun vade boyunca kaçınan insanlar bir korku yaşıyor olabilirler. Sorumluluk almaktan kaçınıyor olabilirler. Ya da o karar vermek zorunda olduğu konuda kimseyi kırmamak noktasında ortada bir yerde konumlanmayı tercih ediyor olabilirler. Psikolojide buna ikincil kazanç deniyor. Yani sen aslında bu durumdan şikayetçiymiş gibi görünüyorsun. Karar verememekten, ama bir şekilde bu süreci de olabildiğince uzatıyorsun. Burada ben danışanım olsaydım sana şunu sormak isterdim. Bundan çıkarın ne? Karar vermeyerek ne elde ediyorsun? Kazancın ne? Eğer bu bilinç dışı motivasyonunu fark edersen en azından böyle bir ortada debelenmekten vazgeçip doğru yola, kendin için en iyi olan yola girmen mümkün olabilir. Karar verme aşamasında etraftaki insanların fikrini almak bence önemli. Birçok insanın fikri, bakış açısı, en azından ortadaki o vermemiz gereken karara farklı bakış açılarından bakmamıza yardımcı oluyor. Ama bunu çok abartmamak lazım. Araştırma yapmak konusunda olduğu gibi. Eğer herkese fikrini sorarsak bu sefer biz herkesin fikri arasında, fikirleri arasında kendimizi kaybedebiliriz. Ben mesela hani ideal olan budur demiyorum ama benim kullandığım yöntem şu. Fikrine, hayattaki bakış açısına, kendi verdiği kararlara böyle güvendiğim insanlar varsa, birkaç insan oluyor genelde her zaman hayatımda böyle, o insanlara danışırım. Ama bu şöyle bir oran ölçüsünde benim için değerli oluyor. %40, %49, hadi o kadar değerli. En sonunda yine ben kendim ne istiyorum? %51 benim ne istediğim oluyor. Onlara söylediği önemlidir. Bir bakış açısı kazandırır ama yine de ben kendi yapmak istediğimi yaparım. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani fikir almakta sıkıntı yok ama çok insana sorarsan bu faydalı değil. Karar verme sürecinde bir geri sayımının olması gerekiyor. Çünkü şunu gördük. Ne kadar çok araştırırsan o kadar çok kararsız oluyorsun. Ya da ne kadar çok insana sorarsan yine onların fikirleri arasında kaybolman mümkün oluyor. Şimdi bu süreyi uzattığımız zaman da kararsızlık artıyor. Peki ne yapacağız o zaman? Kendi adına vermek zorunda olduğun bir karar var ya. Onun için bir tarih belirle. De ki ben bunu bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde bir sonuca bağlayacağım. İyi ya da kötü fark etmez, bir karar vereceğim. Bu arada hep derler ya, en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Gerçekten öyle. Çünkü verdiğin bir karar hatalı bile olsa yolda onu düzeltirsin ve bir bilgi birikimi, deneyim de elde edersin. Dersin ki bunun eksiklikleri böyleymiş, hataları buymuş diye o kararı yolda modifiye edersin. Ama hiç karar vermediğin zaman bir deneyim de elde edemezsin. Olduğun yerde kendi kendini yersin. Yani vermek zorunda olduğun kararlar için bir bitiş tarihi belirlemen lazım ki bunu çok uzun yapmaman lazım bence. Hadi bir hafta, iki hafta olsun ve sonrasında o kararı vermelisin, ne olursa olsun. Bu sana iyi gelecektir. Karar verme aşamasında bazen verdiğimiz kararın hayatımızda geri dönülmez şeylere sebep olabileceğinden korkarız. Vereceğimiz kararın etkisini ne kadar büyük yorumlarsak o kararı vermek o kadar zor oluyor. Ama öyle düşünme. Her karar yolda modifiye edilebilir biraz önce söylediğim gibi. Ve hayata baktığımız zaman evet hayatımızda elde ettiğimiz şeylerin birçoğu verdiğimiz ya da veremediğimiz kararlardan oluşuyor ama bir tanesinden değil. Bir sürü karar bir araya gelip bir yapbozun parçası gibi hayatımızı oluşturuyor. Ama insan cesurca karar almayı öğrendiği zaman bir şekilde öğreniyor, deneyimini geliştiriyor ve daha böyle mantıklı hareket etmek konusunda stratejiler geliştiriyor. Sen de ne olursa olsun karar vermekten çekinme. O hatalı da olabilir, yanlış da olabilir. Eninde sonunda bunu düzeltebilirsin diye düşünüyorum. Peki sen karar alırken hangi yöntemleri kullanıyorsun? Hatalarından nasıl ders çıkartıyorsun? Kararsızlık yaşıyor musun? Bu konudaki deneyimlerini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal.